Kutsal İsyan 3, 22. ayrım sayfa 335. Şefik Bey atının üzerinde çamlar, meşeler, pınarlarla kaplı Dalama Dağ yolunda ağır ağır yol alırken bir yandan zeybeklerin söylediği yanık gurbet türkülerini dinliyor, bir yandan da bundan sonra olacakları düşünüyordu. Yunanlıların ilk aydına gelişlerinde elinde 1000 kişilik bir kuvvet bulunsaydı hiç onları o güzel şehre sokar mıydı? İşte o 1000 kişilik kuvvet şimdi Umurlu'da toplanmış bulunuyordu. Artık destan günden güne büyüyüp genişleyerek sürüp gidecekti. Bu altın destanın baş sayfalarında yer alan şu bir avuç yiğitin yanı sıra o da kılıç salladığı için seviniyordu. Yörük Ali Efe, güneşten yanmış yuvarlak yüzünün ortasındaki iri kara gözleri, yaz sıcağında mavi bir duman gibi eriyen yüksek ve yalçın dağların doruğunda dolaşarak Şefik Bey'in yanı başına atını dehliyor ve ara sıra kumandanla ve Hacı Şükrü Bey'le bir iki laf atıyordu. Onu bütün düşündüren Demirci Mehmet Efe'ydi. Onu aylarca önce savaşa çağırdığında, "Ben ağzı süt kokan çoluk çocuğun sözüyle hareket etmem." diye haber salmıştı. Yörük'ün bütün korkusu onunla günün birinde çatışmaktı. O demirci üstüne epeyce şeyler biliyordu. Demirci Mehmet Efe bulunduğu yerde kendinden başka Efe barındırmazdı. Ya onun emrine girilirdi ya da ölünürdü. Parola buydu. Yörük'ün Tanrı'dan başka kimseden korkusu yoktu. Bunu Demirci Mehmet Efe de bilse gerekti. Hacı Şükrü Bey bütün Umurlu'da toplanmış olan Kuvayi Milliye'nin kumandasını almak üzere gidiyordu. Albay Şefik Bey ise bütün bu işleri kendisi yönettiği halde hala İstanbul'daki Harbiye Nezareti'nin tümen kumandanlarından biriydi. Onunla ilgisini kesmemişti. Böyle seyyal bir durumda çalışmayı dava için daha yararlı buluyor. Bunun için de Kuvayi Milliye'nin dışında görünmeye çalışıyordu. Umurlu'ya vardıklarında her yanda karınca gibi silahlı zeybeklerin kaynaştığını görerek sevindiler. Topçu kumandanı İsmail Hakkı Bey başta olarak yüzbaşı Nuri Bey onun yanında narin yapılı, keskin kahverengi bakışlı ve tam Efe kılığında silahlara boğulmuş Demirci Mehmet Efe, onun ayvazı Sökeli Ali Efe ve sıraya girmiş bir yığın savaşçı onları sevinçle karşıladı. Yörük Ali Efe ile Demirci Mehmet Efe ilk kez karşılaştılar. Demirci ileri atılarak Yörük Ali Efe ile kucaklaştı ve yanaklarından öperek onu birkaç güzel sözle övdü. Menderes bölgesinin yetiştirdiği bütün yiğitler Umurlu'da toplanmışlardı. Çok konuşulacak şey vardı. Kumandanlar bir yanda, zeybekler bir yanda oturup akşam yemeği yediler ve sabaha dek konuşup dertleştiler. Kutsal İsyan. Büyük düşünceler uğruna yaşayan kişi kendini düşünmeyi unutur. Fairbank. Kazım Karabekir Paşa 15. Kolordu Karargahı'nın bahçesinde askerlerin suladığı yaz çiçeklerini seyrederek aşağı yukarı dolaşıyor. Bir yandan da Sanayi Gürbüzleri adını verdiği yine Kolordu'ya bağlı öksüz yurdu çocukları için bir şarkı bestelemeye çalışıyordu. Yürüyüşünde uygun gelecek biçimde bir şarkı bestelediğinde hep gezinerek dolaşmak adetiydi. Doğu'nun öksüz çocuklarını toplayarak Kolordu'ya bağlı sanat okulları kurmayı da Trakya'dayken tasarlamış ve Harbiye Nazırı'nı da açarak bu düşüncesinin uygulanmasını emrini almıştı. Şu sırada elleri arkasında çiçeklere bakarak dolaşırken ruhunda iki türlü mutluluk kaynaşmaktaydı. Bunlardan biri epeyce zamandır tasarlayıp durduğu sanayi gürbüzlerini kuruşu, ikincisi de yarın 3 Temmuz 1919 günü Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey ve arkadaşlarının Erzurum'a gelecekleri gerçeğiydi. Mustafa Kemal'in Erzurum'a gelişi çok önemliydi. Sonra yalnız da değildi. Onun yanında hem devrin en yiğit ve en ünlü adamı, emekli Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey de bulunuyordu. Kazım Karabekir'in onunla eski ve yakın dostlukları vardı. Bütün kolordu ve şehir halkı arasında Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir sempati yaratılması için elinden geleni yapmış ve yaptırmıştı. Doğu halkı Mustafa Kemal'i çokça tanımazdı. Bununla beraber onun kendisini çabucak istediği gibi tanıtacağına inanıyordu. Hele Mustafa Kemal çapında anafartalar dolayısıyla üstüne dünya gazetelerinde pek çok yazı yazılmış büyük bir kumandanın Erzurum'a kendi yanına gelmesi kendi prestijini de artıracak bir nitelik taşıyordu. Artık Doğu illerinden kurtuluş güneşinin doğması bir hülya olmaktan çıkıp gerçekleşiyordu. Mustafa Kemal gerçi İstanbul'da konuştuklarından beri Doğu'da bir hükümet kurulması düşüncesini yerinde bulmamıştı. Ama hele bir gelsin neler olacağını kimse bilemezdi. Hele Refet Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a doğru yola çıkmasından sonra 1 Temmuz tarihiyle çektiği telgraf çok şaşırtıcı bir şeydi. Sanki Mustafa Kemal Sivas'tan ayrılır ayrılmaz hain eller bir daha geri dönmemesi için Sivas'ın muazzam temir kapılarını ardından kapamış gibiydi. Her ne olursa olsun şimdilik meydanda iki şampiyon görünüyordu. Bunlardan biri kendisi ise öbürü de Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bütün ötekiler irili ufaklı figüranlardan başka bir şey değildi. Eğer Mustafa Kemal Paşa ile iyi anlaşabilirlerse Türkiye'nin kurtuluşu çabucak bir gerçek haline gelebilirdi. Mustafa Kemal Paşa'yı Kıratınca karşılamak artık bir görev olmuştu. Bunun için Paşa Sivas'tan yola çıktığından beri halk, ordu, okullar ve sanayi gürbüzleri gelecek büyük adamı en iyi biçimde karşılayabilmek için elinden geleni yapıyordu. Kazım Karabekir Paşa ikindi serinliğinde üstü açık otomobiline binerek şehirde ufak bir gezinti yaptı. O geçerken şehir halkı durup ona bakıyor, gülümsüyor ve onu selamlıyordu. Çok cefalar ve belalar görmüş olan Erzurum halkı, Erzurum'un bir Ermeni şehri olmayacağı garantisini bu gürbüz gövdeli, açık alınlı, demir bakışlı paşada görüyor ve onu seviyordu. Hala geniş bir harabe yığınından başka bir şey olmayan bu eski Türk şehri Erzurum, şimdi ancak birkaç eski yapısıyla ve yanıp yıkılmamış birkaç eviyle ayakta duruyordu. General Antranik denen Ermeni belasının kılıcından geçmemiş birkaç bin kişi kovuklarda ve harabelerde barınmaya çalışarak günlerin acılığını umudunun güzelliğiyle yenmeye çalışıyordu. Bunun için genç paşanın canlı, tıraşlı ve kırmızı yüzü onların bu tatlı umudunu besleyen bir yiğitlik örneği gibi görünüyordu. Günü gelince onun Ermeni ordularıyla boğuşacağını ve bu belayı bu sınırların çok ötesine atacağını biliyordu. Paşa yarın Erzincan kapısında Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayacak olan asker kıtasını gözden geçirmek için kışlaya gitti. Temmuz gecesinin pek iri yıldızları Erzurum'un karanlık göklerine asılınca şehirdeki bütün gürültü de dinmişti. Meydanlarda geviş getiren öküzlerin yanı başında kağnılar ve bunların içinde uyuyan köylüler horluyordu. Issız caddelerde bekçilerin keskin düdükleri işitiliyordu. Kazım Karabekir'in odasında hala lamba yanıyordu. Genç paşa bir yığın müsveddenin üzerine eğilmiş, çocuklar için yazdığı bir piyesi yeniden gözden geçiriyordu. Sonra balkona çıktı. Karanlık şehre ve onun ötesindeki karanlıklara ve karanlık dağ silüetlerine daldı. Uykusu gelmiyordu. Yarın ömrünün en önemli günleri başlıyordu. Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın gelişiyle yapılan gizli hazırlıkların çarkı birdenbire daha hızlı dönmeye başlayacak, çok önemli günler Türkiye'nin kapısını çalacaktı. Erzurum'a geldi geleli önemli olaylar Türkiye'nin kapısını çalmak değil, kırıyor, hala ev sahibi yatağından kalkıp da kapıyı kırana şöyle gerinerek bir yumruk atamıyordu. Bölgesinde bir şeyler olduğunu işitiyorsa da bunlar yetmezdi. Asıl büyük dövüş o Mustafa Kemal'le el ele verip düşmanın üzerine yürümeye başladıktan sonra başlayacaktı. Düşünüyordu. 15 Mayıs'ta güzel İzmir Ali Nadir Paşa Bunakı'nın şerrine kurban gitmişti. Kambur İzzet hainiyle el ele veren bu alçak kumandan demir çizmeli düşmana paha biçilmez bir köprübaşı olarak İzmir'i bağışlayıvermişti. Herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş ancak o kadarlıkla kalmıştı. İzmir'in işgali elbette bir başlangıçtan başka bir şey değildi. İzmir'in elden gidişi birçok gerçek yurtsever gibi Kazım Karabekir'i de uyarmıştı. Genç paşa o zaman Erzurum depolarındaki yığınla silah ve cephanenin neden trenlere doldurularak Türkiye sınırlarından dışarı aktarılmakta olduğunu iyice anlamıştı. Genç paşa zaten bunu daha önce düşünmüştü. Kumandanın istihbarat dairesi adam akıllı çalıştığından hiçbir önemli haberi sektirmiyordu. Bunun için de İngilizler hem onu aldatamamışlar hem de kendileri güzelce aldatılmışlardı. 14 Mayıs 1919 günü yani işgalden bir gün önce İzmir İlhakı Red heyetinin Erzurum'a gönderdiği şu telgraf ne acıydı. İzmir ve havalisi Yunan'a ilhak ediliyor. İşgal başladı. İzmir ve mülhakatı kamilen ayakta ve heyecanda. İzmir son tarihi gününü yaşıyor. Son imdadımız sizin göndereceğiniz muavenete bağlıdır. Mitingli telgraflarla her yere başvurunuz ve vatan ordusuna iltihaka hazırlanınız. Vakar ve sükunetinizi son derece muhafaza ederek kimsenin incinmemesine dikkat ve itina olunması. İşte belediye reisi Zakir Efendi'nin kendisine o gün verdiği telgraf böyle diyordu. Bu telgraflarla mitinglerin ne gibi bir yararı olacaktı? Yabancı milletlere karşı inleyip feryat etmektense bir an önce vurucu milli gücü meydana getirmeye çalışmalıydı. Düşman ancak silahın dilinden anlardı. Bu eski bir dersti. Pasif davranışlarla düşmanı durdurmayı düşünenler İzmir'in işgali karşısında sersemlemişlerdi. Paşa Harbiye Nezaretine şiddetli bir telgraf çekerek o sersemlere ne yapıyorsunuz diye sormuştu ve Erzurum halkı ile birlikte ordunun da heyecanda olduğunu söylemekten çekinmemişti. Harbiye nezaretine bu telgrafı çeken paşa el altından da büyük bir miting tertiplemesini subaylara ve halka emretmişti. Miting 18 Mayıs'ta yapılmış ve miting yöneticileri eliyle İtilaf Devletleri mümessillerine şiddetli protestolar yazılmıştı. İzmir bölgesinde neler olduğunu Erzurum halkına 19 Mayıs tarihli Aydın bölgesi Reddi İlhak heyetlerinin imzalarını taşıyan telgraf anlatmıştı. İstanbul hükümetinden hiçbir ses çıkmamıştı. Kim bilir, belki İstanbul hükümeti bu işlerde Anadolu'da haber bekleyenler kadar da bilgi sahibi değildi. Bu çetin durum karşısında genç paşa ne gibi bir güç sahibi olduğunu şöylece bir hesaplayıvermişti. İstanbul'daki 1. Trakya'daki 2. ve İzmir'deki 17. kolordulardan artık hiçbir yararlılık beklenemezdi. Paşa Diyarbakır ve Sivas'ta bulunan kolorduları istenilen amaçlar için kullanabileceğine güveniyordu. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Derneği de sözünden dışarı çıkmadığından onun aracılığıyla Doğu vilayetler halkını uyarılabilir ve aydınlatabilirdi. Ermenistan, Pontos ve Kürdistan için düşmanlar bütün güçleriyle çalışıyorlardı. Doğu sorunu gerçekten çok nazikti. Bunda ufacık bir yanlışlık yapmaya gelmezdi. Burada yapılacak bir yanlışlık düşmanların sel gibi memleket içine doğru akmasına sebep olacaktı. Eğer Doğu ufuklarında demirden bir direnç gücüyle silah elde beklenmeseydi buralarda çoktan İzmir'in akıbetine uğrayabilirdi. Ermenilerle Pontosçular bütün el ele vermişti ve İtilaf Devletlerinin kılavuzluğu ile ileri atılmaya hazır bekliyorlardı. İzmir'in işgalinden sonra Doğu'da da amaçları büyük tehlikeler gösteren bir propaganda başlamıştı. Doğu vilayetleri ancak Kafkas devletleri ile bir federasyon kurarak kurtulabilirdi. Ermeniler büyük savaşın sonlarında ve bitiminden sonra 300 bine yakın Kürt, Türk ve Müslüman kestiklerinden onlara federatif bir devlet kurmak düşüncesi her zaman iflasa mahkumdu. Daha çok Kürtlere yöneltilen bu propagandayı paşanın kurduğu geniş örgüt az zamanda önleyivermişti. Kazım Karabekir Doğu halkını bu korkunç felaketler ve propagandalar karşısında uyarmaya çalışırken bu halkın istibdat dönemi içinde bütün körleşmiş vicdanlarının yalçın duvarına da çarpmıştı. İzmir için miting hazırlamaya çalışan paşaya birçok Erzurumlular gelmiş. Acaba bu işin sonra şark için bir fenalığı olur mu? Bu Erzurum'daki İngilizlerin gözü önünde iyi olur mu diye bile sormuşlardı. Genç paşa onlara şöyle karşılık veriyordu. İzmir için şimdi haykıracaksınız. Şark için ise sonra silaha sarılacaksınız. Paşanın bölgesinde Rumlar devede kulak olduğundan şimdilik Trabzon tehlikede sayılmazdı. Trabzon için düşünülecek bir tek tehlike dışarıdan tıpkı İzmir gibi işgal edilmesiydi. Trabzon metropoliti Hristos 2 Mayıs'ta Paris Barış Konferansı'na korkunç bir muhtıra vermişti. Buna göre bütün o bölgede yaşayan Müslümanların pek çoğu da Rum'du. Pontos Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla hepsi yine eski dinlerine ve milliyetlerine döneceklerdi. Eğer bu güzel Türk şehri dışarıdan Pontosçular adına işgal edilirse Bayburt'a dek uzanan bölge birdenbire tehlikeye düşebilirdi. Ermenilik ve Kürtlük sorunu hemen canlanıp ateşlenebilirdi. İşte bu tehlikeyi göz önüne alan paşa Narman bölgesinde bulunan 3. tümeni Gümüşhane Trabzon bölgesine yerleştirmek istemişti. Ermeni ordusuna karşı 3 nizamiye tümeniyle 2 tümenlikte aşiret askeri bulunuyordu. Gerekince 3. tümenden de hemen yararlanabileceğini düşünüyordu. Sarıkamış bölgesinden dışarıda Elviye-i Selase denilen bölgede bütün Türk sınırı üzerinde küçük şura hükümetleri kurulmuştu. Ermeniler henüz bu bölgeyi ele geçirememişlerdi. Kazım Karabekir bu hükümetçikleri destekleyerek yaşamalarına yardım etmek ve onları elde tutmak için çabalıyordu. Burada en önemli yer Nahçıvan'dı. Burası ileriki hareketler için stratejik bir bölge değeri taşıyordu. 1918 yılında burada bulunduğunda paşa halktan bir milis alayı kurmuş ve bunu pek çok silahla silahlandırmıştı. Bu bölgede Ermeninin gölgesi bile yoktu. Paşa acar ve fedakar birkaç subayını bu bölgeye salarak bizim toprağımıza birleştirivermişti. Paşa 20 Mayıs'ta Erzurum civarından geçen Halit Bey Paşa kumandasındaki 3. tümeni teftiş etmişti. Halit Bey Paşa ile Erzurum'a gelmiş ve orada her şeye baş kaldıran iki ihtilalci gizliliğiyle konuşmuşlardı. Paşa daha Erzurum'a varmadan önce Harbiye Nezaretinden Halit Bey için emir gelmişti. İngilizler nezareti sıkıştırarak Halit Bey'in İstanbul'a gönderilmesini istiyorlardı. Oradan da elbette onu yaka paça ederek Malta zindanlarına süreceklerdi. Halit Bey Dünya Savaşı'nda İngilizlerin diş bilediği kumandanlardandı. Paşa ile Halit Bey uzun uzun dertleşmişlerdi. Halit Bey daha birkaç ay önce Elviye-i Selasi'nin işgali için Kazım Karabekir'i sıkıştırıp duruyordu. Şimdi ise aynı kumandan Elviye-i Selasi bir yana bütün doğudan umudunu kesmişti. Paşa'nın sulhün şerefli olması, istiklalimizin kurtarılması için münasip bir fırsatta Ermenistan'ın rehine olarak işgaliyle mümkün olacaktır. Sözüne karşı şöyle diyordu. Ben bunu tehlikeli görmüyorum. Bize 3 vilayette verseler gidip orada hükümet kurmaya ve Türk milletini yaşatmaya mecburuz. Harbiye Nazırı'nın izinli olarak İstanbul'a dönmesini de iyi niyetle kabullenen Halit Bey, paşayı iyiden iyiye şaşırtmıştı. Ona, gerçi bugün gördüğünüz ahval sizi müteessir ediyor. Fakat bu ahvali ben zuhurundan evvel İstanbul'dayken görmüş ve kararımı vermiş olduğumdan bende hiçbir yeis hasıl etmemiştir. Siz Bayburt'a kadar gidin, ben size kati emrimi veririm, demişti. Sonra da Erzurum'da kalması için emir vermişti. Paşa İstanbul'da toplanmış olan bütün değerli kumandanların artık uykudan uyanarak yavaş yavaş Anadolu'ya geleceklerini düşünerek avunuyordu. Bu değerli insanlar köle ruhlu değillerdi ve bu kölelik isteyen duruma daha çok dayanamayarak İstanbul zindanından birer birer Anadolu'ya kaçıp gelecekleri meydandaydı. Paşa ancak bu düşünceyle avunuyordu. Damat Ferit Paşa kabinesini kurmuş, Kazım Karabekir'in kumandanı ve çok namuslu bir asker olan Şevket Turgut Paşa yine bu kabinede Harbiye Nazırlığı'na getirilmişti. Gelecek milli felaketleri daha önceden görmüş olan bu asker, Kazım Karabekir'in yanında bir gün "Silaha sarılmaktan başka çare yoktur." diye bağırmıştı. Şimdi Şevket Turgut Paşa dışında bütün bu kabine bir haşeret yığınından başka bir şey değildi. Paşa 21 Mayıs'ta çok sevindirici bir şifre almıştı. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkmıştı. Demek ki büyük günler başlamak üzereydi. Mustafa Kemal Paşa'nın gelmesine çok sevinmişti. Zaten bu gelişi bir aydır bekleyip duruyordu. Çok büyük felaketler Türkiye'nin kapısında hemen içeri dalmak üzere nöbet bekliyordu. Bu büyük çaptaki dev felaketler karşısında halk yığınları apışıp kalabilirse de tecrübeli asker ve kumandanlar onları demirden bir yumruk haline getirerek düşmanın göğsüne göğsüne indirirlerdi. Evet, artık doğuda merkez Erzurum olmak üzere bir hükümet kurmanın zamanı gelmişti. Yalnız mülki ve askeri gücün başına kimler geçecekti? Erzurum'da başka bir askeri kumandan gereksinmezdi. Buraları o tek başına sonuna dek tutabilecek güçteydi. O bu gücün varlığını kendinde duyuyordu. Bu hükümetin başına ancak Mustafa Kemal geçebilirdi. Bunu İstanbul'da kendisiyle görüştüğü günden beri zaten aklına koymuştu. İçinde onun büyüklüğünü kıskanmamak prensibi yaşıyordu. Kendisi en sonra bir askerdi ve onun Çanakkale'de anafartalarda göstermiş olduğu çok yüksek kumandanlık dehasını vaktiyle değerlendirdiği gibi şimdi de unutmuş değildi. Sonra Mustafa Kemal Paşa'nın özelliklerini de pek yakından tanıyordu. Onda gerek sivil gerekse askeri iktidarın en yüksek doruğunda bulunmak isteği pek doğal bir biçimde yaşıyordu. Onun için Mustafa Kemal'in en yüksek dorukta emir verebilmek gücünü bütün varlığıyla desteklemeye karar vermişti. Mustafa Kemal'in bir ayak önce Erzurum'a varmasını öyle can ve gönülden istiyordu ki Mustafa Kemal bunu yakından bilseydi mutlaka şaşardı. Şundan ki Mustafa Kemal onun kendisiyle rekabete girişmek eğilimi taşıdığını ta İstanbul'da sezer gibi olmuş ve bu duygusundan kurtulamamıştı. Doğu bir aydan beridir hazırlanıyordu. Erzurum Kongresi orduya bir dayanak, bir destek yaratacak ve bu kuvvetle ordu en yakın düşmanların üzerine bir çığ gibi yuvarlanarak onları ezecek, sonra batıya doğru büyüyerek yuvarlanıp gidecekti. Erzurum hareket üssü olacaktı. Ne yazık ki Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmakla Erzurum'a ulaştıracak yolu pek çok uzatmıştı. 9. Ordu Müfettişi eğer Samsun'a çıkacağı yerde Trabzon'a çıkmış olsaydı 1-2 günde otomobille Erzurum'a varabilirdi. Böylece bir an önce işe başlayabilirlerdi. Samsun'un asayişi için birkaç gün eğlenmek görüşmelerini belki daha çok zaman uzatacaktı. Sonra karayolları siyasi ve adi eşkıya sürüleriyle doluydu. Hele Samsun-Sivas yolu üzerinde benzin bulmaya çalışmak ölü gözünde yaş aramak gibi bir şeydi. Trabzon-Erzurum yolundaysa durum hiç de böyle değildi. Kendisi Trabzon yoluyla İstanbul'dan gelip Erzurum'a geçerken bir ara Samsun'a uğramış, oradaki korkunç asayişsizliği önlemek için Trabzon'daki alayla topçu taburunu oraya göndermişti. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı Kazım Karabekir'i gerçekten çok üzmüştü. Henüz vakit geçmemişken hemen ona şifreli bir telgraf çekerek doğruca Trabzon yoluyla Erzurum'a gelmesini dilemişti. Trabzon-Erzurum yolunda asayiş ve benzin bulunduğunu, Sivas yolunun ise otomobil için hiç elverişli olmadığını söyledikten sonra doğruca Erzurum'u şereflendirmesini ve bunun kendisini pek sevindireceğini söylemişti. Mustafa Kemal Paşa kendi düşünce ve kararlarının parlak taşlarına basarak yürümesini seven bir insandı. Bunun için o yine kendi bildiği yolda gitmekten şaşmamıştı. 3. Tümen artık Trabzon'a gidiyordu. Halit Bey ile bir kez daha baş başa vererek konuşmuşlardı. Halit Bey tümen kumandanlığını takma bir adla yapacaktı. Gerekince Halit Bey'den Kuvayi Milliyeci olarak yararlanabilecekti. Bu sırada Kazım Karabekir'in en çok canını sıkan bir şey olmuştu. Salt Molla imzasıyla İstanbul'dan belediye başkanlığına birer ihanet belgesi gelmişti. Bu vesikada İstanbul'da İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurulduğunu, bütün taşra vilayetlerinde de bu biricik kurtuluş yolunun denenmesini, oralarda da bunun şubelerinin kurulmasını salıklıyordu. Bu iğrenç belgenin pek yakında memlekette kötü yankıları olacağını düşünen paşa yanılmamıştı. Kulaktan kulağa duyulan manda sorununu bu telgraf adamakıllı alevlendirmişti. 15 Mayıs'tan beri İzmir'in işgalinden bu yana sesi çıkmayan Rawlinson birdenbire meydana çıkarak Kazım Karabekir'i görmeye gelmişti. O gün paşa Kars kapısındaki jimnastik meydanında bulunuyordu. Erzurum'da cuma günleri bu mevsimde bu meydan çok cümbüşlü saatler geçirirdi. Çevik atları üzerine atlayan delikanlı dadaşlar ellerindeki söğüt dallarını savuracak rakipler arayarak cirit oynarlar, pehlivanlar soyunup yağlı güreşe çıkarlar, bir yanda da davullarını patlatırcasına döven davulcular, zurnasını bangır bangır bağırtan zurnacılar yer alır. Bütün halk yeni giyineklerini giyerek bu meydanın kenarlarında toplanır, onları heyecanla seyrederdi. Eskiden beri bu bir gelenek olarak Erzurum halkının yapıp geldiği bu oyunlara Kazım Karabekir futbolu, türlü koşuları, maneji, bisiklet yarışını da katarak zenginleştirmiş, bu kısa zamanda Erzurum halkına eğlenceli saatler yaşatmak olanağını yaratmıştı. Öğleden sonra başlayan bu eğlencelere 7'den 70'e dek Erzurumlular koşar gelir ve çok eğlenirlerdi. Paşa sonradan bu meydana Çocuklar Ordusu Talimhanesi adını vermişti. Paşa'ya göre bu örgütün bütün memleket çapında yapılması gerekiyordu. İşte 30 Mayıs Cuma günü öğleden sonra bu eğlenceleri oturup seyreden Kazım Karabekir, Albay Rawlinson'un geldiğini görmüştü. Rawlinson, Tiflis'te bulunan İstanbul Karargahı Murahhası General Beyak Erzurum'a gelecek. Niçin olduğunu yazmıyor. Zannederim bu havalinin istikbaline taallük eden mesele içindir. Herhalde geldiği iyidir. Paris'teki dört efendi buradaki ahvali bilmiyor. Ters bir karar verebilirler. Ermeniler buralara hakim olamaz, dedi. 2 saat kadar konuşmuşlardı. Onlar konuşurken çocuklar, gençler, yaşlılar bütün güçleri, bütün sevinçleriyle oynuyor, bağırıp çağırıyor, eğleniyorlardı. Rawlinson bundan bayağı hoşlanır görünüyor, onları bütün dikkatiyle izliyordu. Kazım Karabekir bu fırsatı kaçırmak istemeyerek Rawlinson'a ''Bu halk hiç Ermenileri buraya sokar mı? 7'den 70'e kadar İstiklal Harbi yapmaya yemin ediyorlar.'' dedi. Rawlinson da ona şu karşılığı verdi. ''Akılsız olan yalnız Ermeniler değil, Paris'teki dört monsieur'dür. Denik'in ordusundan haberiniz var mı?'' diye de sözü hemen değiştiriverdi. Kazım Karabekir, ''Son aldığımız ajanslardan Denikin'in Azak Denizi sahilinde Maripol'u zapt ettiği ve 6000 Bolşevik'i esir aldığı anlaşılıyor.'' dedi. Rawlinson, Ruslar, beyaz Ruslar yalan söylüyor. Denik'in ordusunda hiç zaptürapt yok. Her kafadan bir ses çıkan ve herkesin istediğini yaptığı zaptürapsız bir ordu, Bolşeviklerin zaptüraptı pek mükemmel. Denikin'in bir şey yapacağı yok. Denikin'in karargahı Bekaterinovar'da idi. Ben askerlerinin berbatlığını gözümle gördüm. Hazar Denizi kıyısında Kristobox limanı ve şimendiferi İngilizlerin elinde. Astrakan Bolşevikler de burada her nevi mühimmat yapıyorlar. Tersaneleri, mühim fabrikaları var. Burası zapt edilmedikçe işler pek zor, dedi. Kazım Karabekir Bolşeviklere hiç ilgi göstermiyor gibi yapmış, onun sözlerini de önemsemez gibi görünmüştü. Rawlinson ertesi gün otomobille Soğanlı Dağları'nda General Beyak'ı karşılamaya gideceğini söylemişti. Kazım Karabekir Irak'ta bir kez bu generali görmüştü. Bu da Kutilamere'nin dönüşüşünden sonra yaralı esirleri değiş tokuş etmek için geldiğinde olmuştu. Kazım Karabekir 30 Mayıs'ta Havza'daki Mustafa Kemal'den aldığı telgrafı pek karamsar bulmuştu. Memleketin batısında öyle olabilirse de doğuda hiç de öyle değildi. Doğuda Türk ordusu vuracak düşman arıyordu. İtilaf kuvvetlerinin de artık buralarda serüven aramaya gelmesi düşünülemezdi. Gürcüler de Ermenilerle el ele vererek Türklere saldırmazlardı. Paşa bunu da böyle biliyordu. Paşa o günleri bir kez daha andı. İzmir'in işgal edilişinin ilk günlerinden bütün Türkiye ufuklarında bir pasif isyan dalgası top gibi gürlemişti. Şimdiki şu Vahidettin bile o zaman padişahlıktan çekilerek bir vatan evladı gibi yaşayacağını, damat Ferit Paşa bile iktidardan çekilip bir yurttaş gibi vatan uğrunda çalışacağını söylemişti. Bunlar ne çabuk unutulup gitmişti. Bu milli ve insanca duygular şimdi ne olmuştu? İzmir'in gidişinden sonra bir avunma ilacı da bulunmuştu. İzmir geçici olarak işgal edilmişti. Menderes bırakışması hükümlerini usluca, akıllıca yerine getirir, doğru vilayetlerini de isteyenlere verecek olursak İzmir'i sonra yine bize geri vereceklerdi. Rawlinson bu propagandayı paşanın yüzüne karşı bile yapmaktan çekinmemişti. İlk günlerde yaptığı milli kabadayılığı çabucak unutan damat Ferit'in şimdi yeniden kurduğu kabinenin koltuğunda kasılarak verdiği beyanat da tıpkı Rawlinson'un ağzına benziyordu. Doğuda Ermeni üstünlüğüne dayanan bir hükümet kurulması için bütün düşman çarklar habire işliyordu. Bu milleti birbirine düşürecek melunca bir düşünceydi. Doğu vilayetlerimizi harcayarak belli bir bölgede bağımsız bir Türk hükümeti kurulmasını isteyen pek çok yurttaş da vardı. Bu tip yurttaşların korkusu şuydu: eğer doğuda bu büyük Ermenistan'ın kurulmasına engel olacak milli davranışlar hızlanır, hele savaş halini alırsa biz o küçücük bağımsız Türkiye'ye de kavuşamayacağız. Barış uzadıkça uzayacak ve Türkiye gerçeği yeryüzünden büsbütün silinip gidecektir. Bu biçim tartışmalara zaman zaman en aydın, en aklı başında sanılan yurttaşlar da katılmış, milli davayı büsbütün bulandırıp bir bataklığa doğru sürüklemişlerdi. Kazım Karabekir'i en çok şaşırtan arkadaşlarından birisi de Halit Bey olmuştu. Bu denli yiğit, sağlam ve demir iradeli olarak tanıdığı adam da umutsuzluk çukurunun bu türlüsüne düşmüş olanlardan biriydi. Paşa ise onu doğuda dayanacağı payanda direklerinden biri olarak düşünüyordu. Sonra olaylar zincirleme sökün etmeye başlayınca bu sevdiği asker de gerçeği anlar gibi olmuştu. Irak'ta ve Kafkasya'da yıllarca ordu kumandanlığı etmiş olan Halit Paşa, Erzurum'dan geçerken Kazım Karabekir'le görüşmüş ve onun demir gibi direnme düşüncelerini pek çocukça bularak şöyle demişti: "Buralarda ne uğraşıyorsunuz? Kaç vilayet vereceklerse orada şu millete biraz rahat ettirin yeter." Halit Paşa, Kazım Karabekir'in Erzurum yaylasının ıssızlıklarında Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışmasına şaşıyordu. İzmir'in işgali her şeye karşın birbirinden kopuk parçalar gibi görünen Türk milletinde bir perçinlenme meydana getirmiş, bu da korkunç düşüncelerini tereyağından kılık çeker gibi başaracaklarını sanan düşmanları afallatmıştı. İşte bu şaşkınlıktan kurtulan düşmanlar büyük bir propaganda kampanyasına girişerek padişahla milleti sonuna dek birbirinden ayırmayı, daha sonraları da milleti birbiriyle çarpıştırmayı amaç tutmuş ve başarmışlardı. 22. ayrımın sonu, sayfa 350.